mahiyetleri gereği hür rejimler olmadıkları, siyasal hürriyetin ancak ılımlı hükümetlerde bulunabileceğini söylüyordu. Demek oluyor ki demokrasi olmaksızın da bazı ılımlı rejimler, kamu hürriyetlerinin yaşayabilmesi için gerekli ortamı bir ölçüde sağlayabilmişlerdir. Bu konuya ileride az gelişmiş ülkelerin siyasal rejimlerinden söz ederken tekrar döneceğiz. 2. Demokrasi, hürriyetler düzeninin sağlanması için yeterli midir? Demokratik rejim kendiliğinden hürriyetin gerçekleşmesini herhalde sağlar mı? Veya bunu başka bir şekilde, birinci kısımdaki soruyu tersine çevirerek şöyle sorabiliriz. Kamu hürriyetleri olmaksızın demokrasi olabilir mi? Bu soruyu cevaplandırabilmek için her şeyden önce demokrasiden ne anladığımızı açıkça belirlememiz gerekir. Zira hürriyet kavramı gibi demokrasi kavramı da kendisine değişik anlamlar verilen ve çeşitli şekillerde yorumlanan bir kavramdır. Sorumuzun cevabı demokrasinin başlıca iki zıt anlaşılış tarzına göre değişebilecektir. A. Mutlak çoğunlukçu demokrasi anlayışına göre. Meseleyi önce mutlak demokrasi veya otoriter demokrasi adı verilen demokrasi yönünden ele alalım. Rousseau'nun nazariyeciliğini ve baş mimarlığını yaptığı, ondan sonra da Fransız İhtilali'nde Robespierre ve Saint-Just gibi siyasetçilerin işleyip geliştirdikleri bu anlayışa göre demokrasi halk çoğunluğunun kayıtsız ve şartsız iradesine dayanan bir rejimdir. Halk çoğunluğunun iradesi herhangi bir yönde bir defa belirtildikten sonra artık bu iradenin karşısına çıkacak sınırlayıcı ve kayıtlayıcı hiçbir kuvvet olamaz ve olmamalıdır da. Zira bu takdirde halk iradesinin tam olarak gerçekleşmesi engellenmiş veya geciktirilmiş olur ki bu da demokrasiye aykırı düşer. Bu görüşü savunanların tezlerine destek olarak bazı yapıntı, fiksiyonlardan yararlandıklarını belirtmek yerinde olur. Yapıntılardan birisi Rousseau'nun halk çoğunluğunun iradesini halkın iradesiyle bir tutan ünlü genel irade fiksiyonudur. Genel irade bilindiği gibi Rousseau tarafından azınlığın iradesini de kavrayan bir kolektif irade olarak gösterilmiştir. Mutlak demokrasi taraftarları çok defa bu kaynaktan aldıkları ilhamla halk çoğunluğu yerine sadece halkın iradesinden söz etmeyi daha uygun bulurlar. Her zaman açıkça ifade edilmemekle beraber bu görüşün temelinde yatan ikinci bir fiksiyon da çoğunluğun daima haklı olduğu yolundaki peşin hükümdür. Çoğunluk sırf çoğunluk olduğu için her zaman haklıdır ve onun istediği her zaman iyi ve doğrudur. İşte düpedüz bir sayı üstünlüğü rejimi olarak ortaya çıkan bu demokrasi anlayışında kamu hürriyetlerinin pek yeri olamaz. Çünkü kamu hürriyetleri herkesin eşit olarak yararlandığı hürriyetler demektir. Mutlak sayı üstünlüğüne dayanan demokrasi ise herkese ve bu arada azınlığa, belirli aralıklarla kullanılacak bir oy hakkının ötesinde geniş haklar ve hürriyetler tanımayı kendi demokrasi anlayışına aykırı bulur. Zira azınlığa tanınacak kamu hürriyetleri, ki buna muhalefet hürriyeti de dahildir, çoğunluğun iradesinin gerçekleşmesini engellemekten ve geciktirmekten başka bir işe yaramaz. Bu itibarla demokrasinin işlemesini sağlamak bakımından gereksiz, hatta zararlıdır. Mutlak demokrasi anlayışının uygulamada ilk örneği Fransa'da ihtilalden sonra Birinci Cumhuriyet döneminde görülür. Gerçekten 1793-1794 yıllarında konvansiyon yönetimi kaynağını halktan alan fakat hürriyetçi olmaktan uzak bir rejim kurmuştur. Tantanalı bir şekilde ilan edilmiş olan insan hak ve hürriyetleri sadece kağıt üzerinde kalmış ve hiç uygulanmamıştır. Kurulmuş olan ihtilal idaresi, Robespierre'in ünlü sözü, istibdada karşı hürriyetin despotizmi olarak gösteriliyordu. Bunun sonucu olarak azınlıkta kalanlara rejim aleyhtarı olduklarından şüphe edilenlere hiçbir hak tanınmıyor, en küçük bir muhalefete yer verilmiyordu. Çok geçmeden başlayan terör rejiminde sadece bununla yetinilmeyerek bu gibi kimselerin giyotinden geçirilmek suretiyle yok edilmelerinde de bir sakınca görülmemiştir. Ve bu da gene Robespierre'in deyimiyle demokrasi prensibi adına yapılmıştır. Aynı demokrasi anlayışının modern örnekleri olarak Marksist-Leninist rejimler gösterilebilir. Bu rejimlerin dayandığı fikir temelleri ile Rousseau'nun felsefesinin ve onun yorumcuları ve uygulayıcılara olan Robespierre'lerin, Saint-Just'lerin görüşleri arasındaki paralellik gözden uzak tutulmamalıdır. Bugünkü Sovyet rejimi ile halk demokrasileri halka dayandıkları ölçüde kelimenin mutlak anlamıyla demokrasi olarak adlandırılabilirler. Fakat bu halde de Marksist dogmalar dışında gerçek anlamda düşünce hürriyetini ve diğer kamu hürriyetlerini tanımamaları bakımından ancak otoriter demokrasinin bir örneği sayılabilirler. Burada önemli bir noktayı işaret etmek gerekir. Rousseau modeli çoğunluk demokrasisi ile Marksist demokrasiler arasındaki benzerlik bu sonuncuların halk çoğunluğuna dayandıkları bir gerçek olarak kabul edildiği sürece vardır denilebilir. Fakat Marksist-Leninist rejimlerin her zaman halk çoğunluğuna dayandıklarını iddia ve ispat etmek mümkün değildir. Esasen Leninist doktrine göre buna lüzum da yoktur. Gerçekten Lenin'in açıkça ifade ettiği gibi proletaryanın ne ihtilalden önce ne de ihtilalden sonra çoğunlukta bulunup bulunmayışının hiçbir önemi yoktur. Seçim veya referandum gibi yollarla çoğunluğun ne düşündüğünü ve ne istediğini araştırmak da tamamen gereksizdir. Zira Komünist Partisi aleyhine sonuçlanacak bir seçimin ancak bir anlamı olabilir. O da kitlelerin karşı devrimci güçler tarafından aldatıldığı ve yanlış yola yöneltildiğidir. Nitekim Rusya'da Ekim ihtilalinden sonra yapılan serbest seçimler sonunda 1918 Ocak ayında toplanan kurucu mecliste Bolşevik Partisi azınlıkta kaldığını görünce Merkez İcra Komitesi kararıyla kurucu meclisi derhal feshetmiştir. Bugün Marksist-Leninist rejimlerde tek aday listeleri üzerinde yapılan seçimlerin bir şekilden ve formaliteden ibaret olduğu açıkça görülüyor. Bu rejimlerin demokrasinin halk tarafından halk için yönetim formülünün sadece ikinci yarısını benimsemiş oldukları söylenebilir. Klasik demokraside siyasal kararların nasıl alındığının, yani halkın bu kararların alınışına katılması ve rıza göstermesi hususunun büyük önemine karşılık, Marksist demokraside önemli olan sadece bu kararların niçin alındığıdır. Eğer kararlar halk için alınmışsa, halkın iyiliğini hedef tutuyorsa, halka rağmen de olsa bu yönetim demokratik bir yönetimdir. Böylece Leninist doktrin, Rousseau'yu geride bırakarak kamu hürriyetlerine yer vermeyen mutlak veya otoriter demokrasinin çoğunluğuna dayanan şekli yanında herhalde çoğunluğa dayanması gerekli olmayan bir şekli daha olabileceği görüşünü getirmiş bulunuyor. B. Klasik çoğulcu demokrasi anlayışına göre. Mutlak demokrasi kavramı karşısında klasik çoğulcu demokrasi anlayışı yer almaktadır. Bu demokrasi anlayışında da toplumun yönetimi netice itibariyle çoğunluğun iradesine dayanır. Ancak şu farkla ki, klasik demokraside çoğunluk iradesinin her istediğini yapabilen mutlak ve sınırsız bir irade olduğu fikri kabul edilmez. Klasik demokrasi ile salt sayı üstünlüğüne dayanan mutlak demokrasiyi birbirinden ayıran temel farkı her ikisinin azınlığa karşı olan tutumlarında bulmak mümkündür. Mutlak çoğunlukçu demokraside azınlığın hiçbir rolü, hiçbir değeri yoktur. O her zaman çoğunluğa boyun eğmek zorundadır. Klasik demokrasi ise azınlığa her şeyden önce çoğunluk haline geçebilme hakkını tanır. Ve bu ana hak kendisine bağlı olarak bütün diğer hak ve hürriyetleri, fikir hürriyeti, tenkit hürriyeti, muhalefet hakkı vesaire beraberinde getirir. Klasik demokrasi çoğunlukta olsun veya azınlıkta olsun, İstisnasız herkesin eşit olarak kişiliğine bağlı bir takım hak ve hürriyetlere sahip olduğu inancı üzerine kurulmuştur. Toplumun yönetiminde çoğunluğun iradesi işte bu hak ve hürriyetlerle kayıtlanmış ve sınırlanmıştır. Demek oluyor ki bu demokrasi anlayışı hürriyet fikri ve düzeniyle ayrılmaz bir bütün teşkil eder. Kamu hürriyetlerinin bulunmadığı yerde klasik demokrasi ve sosyal demokrasi de yoktur. Nihayet şu noktayı da bir kere daha belirtmek gerekir ki, Marksist demokrasinin aksine olarak klasik demokrasi gelecekteki tam hürriyet için bugünkü hürriyeti feda etmek yoluna gitmez. Başka bir deyişle bu demokrasi anlayışında hürriyet sadece gaye değil aynı zamanda gayeye erişmek için kullanılan vasıtadır. Bu açıklamalardan sonra yukarıda demokratik rejimle kamu hürriyetlerinin ilgisi konusunda sormuş olduğumuz soruların cevaplarını şöylece özetleyebiliriz. Demokratik rejim kamu hürriyetlerinin gerçekleşmesinin bir şartı değildir. Tam demokratik olmayan ılımlı siyasal rejimlerde de bazen oldukça geniş bir hürriyet düzeni kurulabilir. 1832'ye gelinceye kadar İngiltere'de olduğu gibi. Demokrasinin başlı başına hürriyetleri sağlamak için yeterli olup olmadığı meselesine gelince bunun cevabı demokrasiye vereceğimiz anlama göre değişir. Eğer demokrasiden çoğunluğun tamamen engelsiz ve sınırsız olarak her istediğini yapabileceği manasını anlıyorsak, bu takdirde hürriyetlere yer vermeyen demokrasi de olabilir, demekliğimiz mümkündür. Fakat demokrasiyi klasik anlamında aldığımız zaman, hürriyetsiz demokrasi olamayacağı ve kamu hürriyetlerinin en iyi şekilde gerçekleşmesini sağlayacak ideal rejimin demokratik rejim olduğu sonucuna varırız. 3. Bölüm: Kamu Hürriyetleri ve Az Gelişmiş Ülkeler. Kamu hürriyetlerinin farklı ideolojilere dayanan siyasal rejimlerle ilişkisini gördükten sonra, bu defa toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel gelişme düzeyi ile ilgili özel bir sorun üzerinde durmamız gerekiyor. Bu sorun zamanımızda az gelişmiş ülkeler diye adlandırılan toplumlarda kişinin temel hak ve hürriyetlerine yer veren bir düzenin gerçekleşip gerçekleşemeyeceği meselesi olarak karşımıza çıkmakta. Günümüzün en çok dikkati çeken ve üzerinde en çok tartışılan konularından biri olan bu meselede tartışmanın ağırlık merkezinin genellikle az gelişmiş toplumlarda klasik demokrasinin işleyip işlemeyeceği ve yaşama şansının ne olduğu noktasında toplandığını görüyoruz. Biz problemi biraz değişik bir açıdan ve ana konumuzun çerçevesine daha uygun düşecek bir biçimde ele alacağız. Araştırmamızın başlıca hedefi, çeşitli kurumlarıyla bir bütün olan klasik demokrasinin az gelişmiş toplumların yapılarına ne dereceye kadar uyabileceği sorununu incelemekten çok, bu toplumlarda insan hakları ve kamu hürriyetlerine hangi ölçüde yer verilebildiğini ortaya çıkarmak olacaktır. Bu araştırma çizgisini ileriye doğru biraz daha uzatarak bu alandaki gelişme yönleri üzerinde de bir değerlendirme yapmaya çalışacağız. 1. Az gelişmişlik kavramı. Önce az gelişmişlik kavramı üzerinde durmak ve bu deyimin ifade ettiği anlamı açıklamak gerekir. Hangi toplumlar az gelişmiş sayılır? Hemen söyleyelim ki, şimdiye kadar gösterilen bütün çabalara rağmen az gelişmişliğin bilimsel ve kapsayıcı bir tanımı yapılmış değildir. Bu tanımlama güçlüğü az gelişmiş ülkelerin birazdan belirteceğimiz bazı ortak niteliklerine rağmen sosyal, ekonomik ve kültürel bakımlardan aralarında farklılıklar bulunmasından ve hepsinin aynı kategoriye dahil edilmemesinden ileri geliyor. Az gelişmişliğin aslında göreceli, izafi bir kavram olduğu ve bu etiket altında çeşitli kademelerin bulunduğu bilinen bir gerçek. Bununla beraber gelişmiş ülkelerle az gelişmiş ülkeleri birbirinden hiç değilse kabaca ayırt etmeye yarayacak bir genel kriterin bulunması zorunluluğu da ortada. Bu zorunluluk karşısında ayırt edici kriter olarak genellikle şu ekonomik ölçüye başvurulduğunu görüyoruz. Bir ülkede adam başına düşen GSMH, gayri safi milli hasıla, dünya ortalamasının altında ise o ülke az gelişmiş sayılır. Her yıl rakama vurularak ortaya konan bu ekonomik ölçünün ifade ettiği çıplak gerek şudur. Az gelişmiş ülke demek, nüfusunun büyük çoğunluğu yoksulluk, hatta açlık içinde yüzen ülke demektir. Bu ülkelerde yaşayan insanların sayısı bugün dünya nüfusunun 1/3'üne ulaşmaktadır. Geri ve dengesiz bir ekonomik yapı ve onun sonucu olan yoksulluk, az gelişmişliğin tek ölçüsü olmamakla beraber en belirgin ölçüsü olduğuna göre, bu insan yığınlarını içlerinde barındıran ülkeleri düpedüz fakir ülkeler olarak nitelemek acaba daha yerinde olmaz mı? Nitekim bu deyimin gittikçe daha sık olarak kullanıldığını görüyoruz. Öte yandan zengin ülkelerle fakir ülkeler arasında dünya çapında kendini gösteren kutuplaşmayı belirtmek ve az gelişmişlerin dengesiz olarak zenginleşen dünyanın proleterleri durumuna düştüğünü ifade etmek bakımından bu ülkeler için proleter milletler deyimi de ortaya atılmıştır. Bugün az gelişmiş ülkeler için kullanılan en yaygın terim, üçüncü dünya terimidir diyebiliriz. Ancak bu terimin yaygın oluşuna karşılık kapsamının belirsizliğine de işaret etmek gerekir. Birçokları üçüncü dünyadan doğu ve batı blokları dışında kalan ülkeleri anlıyorlar. Zaten terimin ilk akla getirdiği anlamda bu oluyor. Fakat bu anlayışın gerçeklere uygun düşmediğini hemen belirtmeliyiz. Bir defa her iki bloka da dahil olmadıkları halde ideolojik yönden birine ya da diğerine yaklaşan siyasal rejimleri batılı ya da Marksist modeller üzerine kurulu olan ülkeler var. Öte yandan hem batı hem de doğu blokları içinde ekonomik bakımdan az gelişmiş ülkelerin bulunduğu da bilinen bir gerçek. Bunun dışında Çin'in nereye yerleştirileceği sorunu da ayrı bir güçlük yaratıyor. Doğu blokundaki ideolojik çatlamadan sonra Çin'i ikinci dünyaya sokmak artık pek kolay olmadığı gibi, gelişme hızı ve büyük ekonomik potansiyeli bakımından bu ülkeyi üçüncü dünyaya rahatça oturtmak da mümkün görünmüyor. Kendine özgü şartları, tutumu, yöntemleri ve dünya nüfusunun dörtte birine yaklaşan 1 milyar dolayında nüfusuyla Çin'i şimdilik başlı başına bir dördüncü dünya saymak belki en doğrusu olacak. Bu durumda üçüncü dünya teriminin kapsamını belirlemek için siyasal rejim ve ideolojik blok kavramlarını ikinci plana itmek ve ekonomik faktörü gene de temel ölçü olarak almak suretiyle şöyle bir ayrım yapılabilir. İster klasik demokrasi anlayışını benimsemiş kapitalist, isterse Marksist, sosyalist bir düzen üzerine kurulmuş olsun, sanayileşmiş ve ekonomik yönden kalkınmış ülkelerin dışında kalan bütün ülkeler üçüncü dünyayı meydana getirirler. Netice itibariyle bu tanımlamanın az gelişmiş ya da yoksul ülke deyimleriyle aşağı yukarı eş anlama geldiği gözden kaçmayacaktır. Şüphesiz bu ayrım üzerinde de tartışılabilir. Ancak şu da var ki, bu alanda en yetkili kimselerin de belirttikleri gibi, üçüncü dünyanın sınırlarını kesin olarak çizmek mümkün değildir ve terimin kapsamı kullanılan ölçülere ve görüş açılarına göre kolayca değişebilecektir. Bu bakımdan biz her şeye rağmen daha açık ve belirli bir anlam taşıyan az gelişmiş ülkeler deyimini tercih etme eğilimindeyiz. 2. Az gelişmişliğin anatomisi. Yoksulluk ve açlık, yukarıda da değindiğimiz gibi, tipik az gelişmiş toplumların en göze çarpan belirtileri olmakla beraber, başlı başına bu toplumlara ayırt edici yeterli ölçü sayılmazlar. Çünkü bu iki olgu en az insanlık tarihi kadar eskidir. Az gelişmişlik ise özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan ya da farkına varılan ve birdenbire çağımızın en önemli problemlerinden biri haline gelen yeni bir sorundur. Öte yandan az gelişmiş toplumları tamamen ilkel, geleneksel kalıplar içinde donup kalmış, durgun ve statik toplumlar olarak nitelemek de doğru olmaz. Aksine, bu toplumlarda bir süredir bazı değişmeler ve gelişmeler baş göstermeye başladığı içindir ki, az gelişmişlik sorunu da dünya ölçüsünde ortaya çıkmıştır. Bu konuda şimdiye kadar yapılan çok sayıda araştırma ve incelemelerden sonra üzerinde genellikle anlaşmaya varılmış bazı ortak nitelikler tespit edilmiş bulunuyor. Az gelişmişlik kavramına çeşitli yönleriyle açıklık kazandıran bu özelliklerin şüphesiz ki bütün ülkelerde aynı ağırlık ve yoğunlukta kendini gösterdikleri söylenemez. Bununla beraber bu belirtilerin birçoğunun veya önemli bir kısmının bir arada görünmesi hastalığın teşhisini kolaylaştırıyor. Ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ortaya çıkan bu ortak nitelikler üzerinde uzun boylu durmaya konumuz elverişli olmadığından burada sadece bunların en önde gelenlerini kısaca belirtmekle yetineceğiz. 1. Ekonomik alanda. Az gelişmiş ülkelerde ekonomik bakımdan göze çarpan başlıca özellikleri şöylece sıralayabiliriz. A. Bu ülkelerin ekonomisi geniş ölçüde tarıma dayanır. Nüfusun büyük çoğunluğu tarım alanında çalışır. Ancak kullanılan araçların ve metotların ilkelliği yüzünden verimlilik çok düşüktür ve çoğu zaman ülke halkının beslenmesine bile yetmemektedir. Bazı ülkelerde ise tarım sadece bir iki ürüne inhisar eder. Şeker kamışı, pamuk, kauçuk, kahve gibi ve bu yüzden dünya ham madde fiyatlarındaki dalgalanmalar bu ülkeleri büyük ölçüde etkiler. B. Sanayileşme ya hiç yok denecek kadar azdır ya da henüz emekleme çağındadır. Zaten az gelişmişlik bir bakıma sanayileşmemişlikle eş anlama gelir. Mekanik enerji tüketimi son derece düşüktür. Kurulmakta olan sanayi de önemli kısmıyla yabancı sermayeye bağlıdır. Sanayide çalışan iş gücü oranı %10-15'i geçmez. C. Ticaret sektörü lüzumundan fazla şişkindir. Çalışan nüfusun azımsanamayacak bir bölümü ticaret, komisyonculuk, aracılık, tefecilik gibi işlerle uğraşır ve üretimde hiçbir rol oynamadıkları halde milli gelirden anormal derecede yüksek bir pay alır. D. İşsizlik. Açık ya da gizli olsun çok yaygındır ve genellikle kronik bir durum gösterir. E. Doğal kaynaklar. Mali ve teknik imkansızlıklar yüzünden ya hiç işletilememekte ya da çoğunlukla yabancılar tarafından işletilmektedir. F. Bütün bu sebepler ve bunlara eklenebilecek daha başka sebepler dolayısıyla ekonomik bakımdan gelişmiş ülkelere bağlılık durumu vardır. 2. Sosyal alanda. A. Az gelişmiş ülkeler genellikle ilkel ve çağ dışı bir sosyal yapıya sahiptirler. Birçoklarında hala feodal veya yarı feodal düzen kalıntılarına rastlanır. Toprak mülkiyetinin küçük bir azınlık elinde toplandığı ülkelerde hemen bütün sosyoekonomik güç de bu toprak oligarşisinin tek elinde demektir. Bu durumun en belirgin örneklerinden biri Güney Amerika ülkelerinde görülür. B. Gelir dağılımında büyük bir eşitsizlik vardır. Az gelişmişliğin ekonomik ölçüsü olarak kabul edilen adam başına düşen milli gelir rakamı bir ortalamayı gösterir. Aslında nüfusun küçük bir oranı milli gelirden çok yüksek bir pay alırken büyük çoğunluğun aldığı pay çok düşüktür. C. Orta sınıflar, küçük ve orta burjuvazi, gelişmiş ülkelerin aksine olarak hem sayı hem de fonksiyon bakımından toplumda önemsiz bir yer tutar. Bu yüzden sosyal yapıda bir kutuplaşma görülür. D. Beslenme yetersizliği yaygındır. Birçok ülkelerde halkın çoğunluğu kalori ve protein bakımından yeterli derecede gıda alamamaktadır. E. Sağlık şartları, son yıllarda Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Teşkilatı'nın çabaları sonucunda bir düzelme göstermekle beraber gene de gelişmiş ülkelerle kıyaslanamayacak ölçüde bozuktur. F. Nüfus hızlı bir oranda artmaktadır. Az gelişmiş ülkelerde doğurganlığın yüksek oluşu buna karşılık 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ölüm oranında gelişmiş ülkelere nazaran gene fazla olmakla beraber bir azalma görülüşü hızlı nüfus artışının başlıca sebepleri sayılır. Bu gelişme demografların nüfus patlaması diye adlandırdıkları ve dünyanın en önemli sorunlarından biri haline gelen olayı meydana çıkarmıştır. G. Birçok ülkelerde özellikle bağımsızlıklarına yeni kavuşan Afrika ve Asya ülkelerinde henüz bir milli bütünleşme olmamıştır. Bu toplumlar çeşitli ırklardan, çeşitli etnik gruplardan, çeşitli dilleri konuşan ve birbirleriyle kaynaşmamış kitlelerden meydana gelmişlerdir. Bazıları hala kabile ve aşiret aşamasındadırlar. Aralarında eskiden beri süregelen, bazen Nijerya'da görüldüğü gibi siyasal bağımsızlığa kavuştuktan sonra daha da keskinleşen çekişmeler ve çatışmalar vardır. Kısacası bölünmüş, parçalanmış, türdeş olmayan bir yazarın deyimiyle adeta bir ırklar mozaiği görünümündeki bu kitleler halen millet aşamasına varmış olmaktan uzaktırlar. Vaktiyle sömürgeci devletler tarafından bu ülkelerin sınırlarının tamamen keyfi olarak çizilişinin bugün milli bütünleşmeyi güçleştiren en önemli unsurlardan biri olduğunu söylemek gerekir.